Luka 5. bölüme geldik. 5. bölümde ise öğrencileri ikinci defa çağırıyor. Cüzzamlara şifa veriyor. İnmeli bir adama şifa veriyor ve Matta'yı çağırıyor. Bir de benzetme anlatacaktır. Şarap ile şarap tulumu. Şimdi Luka 5. bölümden okumaya başlayayım. Halk Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturduğu teknenin içinden halka öğretmeye devam etti diyor 5. bölümün ilk 3 ayeti. Ginesar Gölü aslında Galile denizidir. Bu göl üzerinde balıkçılık yapan balıkçılar kayıklarını karaya çekmişler, ağlarını onarıyorlardı. İsa eminim ki bilinçli olarak Petrus'un kayığını seçti ve kıyıdan biraz açılmasını istedi. Bu olaydan kendimize bazı dersler çıkarabiliriz. Rab İsa Mesih, Petrus'un kayığını üzerine çıkıp kalabalıklara öğretişlerde bulunabileceği bir minber olarak kullandı. Eğer bizler de mal ve mülkümüzü Rabbin kullanımına verecek olursak, o bu şeyleri en güzel şekilde değerlendirecek ve sonuçta bizi daha çok bereketleyecektir. Bir açıdan her kürsü ve her durum insan balıkları yakalamak için uygundur. Ancak şunu iyice bilmemiz gerekir ki her vaaz verişimizde birisinin yakalanacağını bekleyemeyiz. Yine de yaşamın en yüce amacını unutmamamız gerekir. Bu da insan canlarını balık olarak tutmak. Konuşmasını bitirince İsa Mesih Simon'a derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın dedi diyor Luka 5. bölüm 4. ayette. Rab halka konuşmasını bitirince artık insanları tutmayı bırakıp gerçek balık tutalım dedi. Matta ve Markos adında diğer müjde yazılarını dikkatle okursak göreceğiz ki Rab ise öğrencilerini Galile gölünden geçerken çağırdı. Simon Petros'la kardeşi Andreas'ı göle ağ atınca gördü. Balıkçıydılar çünkü. Rab de onlara ardım sıra gelin dedi. Sizi insan balıkçıları ya da avcısı yapacağım. Şimdi onlar balıkçılığa döndüler. Rab öğrencileri üç kez çağırdı. Çoğunu Yeruşalim'de görmüştü. Yuhanna'nın 1. bölümünde bunu okuyabiliriz. Vaftizci Yahya İsa'nın kim olduğunu açıklayınca öğrencilerinden birkaçı onun nerede kaldığını öğrenmek istemişlerdi. İlkin Yuhanna, sonra Filip, Nathanael, Petrus ve Andrea da onu, yani İsa'yı izlemek istemişti. O zaman İsa daha onları öğrenci olarak çağırmamıştı. Onlarla sadece tanışmıştı. Daha sonra Rab İsa Mesih Galile Denizi'nin kıyılarında yürürken onları balık avlarken gördü ve kendisini izlemeleri için onları çağırdı. Ağlarını orada bırakıp onun ardınca gittiler. Bundan sonra nedense yine balıkçılık yapmaya döndüler. Daha sonra Luka bize açıklayacaktır. İsa onları bir kez daha çağıracak ve insanları avlamaya, yani insanlara iyi haberi, müjdeyi duyurmaya davet edecektir. Bu son çağrıda onları elçi olarak atayacaktır. Rab ise insanlara kayıktan konuşurken Petrus konuşanları dinliyor olmalıydı. Konuşmasını bitirince Simon Petrus'a derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı salın diye buyruk verdi. Sanki siz benimle balık tutmayı bırakacaksınız. Artık ben sizinle balık tutacağım diyor. Simon şu karşılığı verdi. Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. 5. ayet. Simon, ama sözünü dinleyip ağları indireceğim demekle kanıt ya da argüman ortaya çıkardığını gösteriyor. Bu insanlar uzman balıkçılardı. Galile denizinde balıkların nerede tutulacağını iyi biliyorlardı. Petrus işini iyi bildiğini belirtti. Bir general bir gün başkomutanlarının birisine bir buyruk verince başkomutan ona bu buyruğu yerine getirmek olanaksızdır diye yanıt verdi. General ona git de yerine getir çünkü olanaksız buyruk vermem. Rab İsa Mesih bir buyruk verdi mi? Önceden denedim ama olanaksızdır demekle onunla tartışmaya girmen gerekmez. Çünkü o yapılması imkansız bir şey buyurmaz. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı diyor Luka 5. bölüm 6. ayette. Balık tutmak onun direktiflerine göre, emirlerine göre yapılması gerekir. Bizim için burada birçok dersler vardır değerli dostum. Balık tutmak bir sanattır. Balık nerede bulunursa oraya gitmeli, oltada uygun yem kullanılmalı ve daha da önemlisi sabır gösterilmeli. Tekrar vurgulayayım, Rabbim bize öğrettiği önemli ders şudur. Onun buyruklarına göre balık tutmalıyız. Rab için insan kazanmak istiyorsak Rabbin buyruklarına uymalı, ona göre de balık tutmalıyız. Ağları yırtılmaya, kayıkları da batmaya başlamıştı neredeyse. Kardeşim, balıkçının ağı bir gerçeği temsil eder. Şu anda balık tutabilecek bir ağ yok çünkü o sırada İsa henüz ölmemiş ve ölümü yenerek dirilmemişti. Balık tutabilecek ağın İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü ve sonraki dirilişine dayanması gerekir. Müjde budur. İyi haber budur. İsa Mesih ölüp dirildikten sonra yine onlara nasıl balık tutmaları gerektiği konusunda talimat verecektir. O zaman yakalanan balıklar ağları yırtmayacaktır ve balıklar kaçmayacaktır. Ancak İsa ölüp dirildikten sonra öğrencilerine o meşhur buyruğu verip dünyanın uçlarına kadar gidip müjdeyi duyurmalarını, yaymalarını buyuracaktır. Öğrenciler öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petros bunu görünce, "Ya Rab benden uzak dur, ben günahlı bir adamım." diyerek İsa'nın dizlerine kapandı diyor Luka 5. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Eminim ki şu şaşkın balıkçılar daha önce bir anda bu kadar balık yakalamamışlardı. Petros kendisinin ne kadar yararsız olduğunu gördü. İman eksikliği yüzünden iyi bir insan balıkçısı bile değildir. Simon benden uzak dur ya Rab dedi. Çünkü ben günahlı bir insanım demekle şunu ifade etti. Ya Rab, insan tutmaya beni çağırdın da ben başarısızım. Ben bir işe yaramam. Balık tutmaya geri döndüm. Bu mesleği iyi bildiğimi sandım. Ama balıkçılık mesleğini bile doğru dürüst bilmediğimi gördüm. Benden uzak dur. Beni tek başıma bırak. Çünkü ben günahlı biriyim. En iyisi sen güvenebileceğin başka birini ara. Ama Rab Simon Petros'tan vazgeçmedi. Onu bir tarafa atmadı. Tam tersine Simon Petros'u kullanmak istiyordu ki onu daha sonra kullandı ve yararlı kıldı. Rab bizi de kullanmak istiyor değerli dostum. Yapacağımız tek iş iyi balıkçı olmadığımızı görmemiz. Başarısızlığımızı ve sadakatsizliğimizi görmemizdir. Bir hiç olduğumuzu görmemizdir. Biz ona gelmek istiyorsak yani Rab'be bizi balıkçılıktan çıkarmaz. Aynı zamanda bizi suya da atmaz. Bizi kullanacaktır, seni kullanacaktır. Bundan emin olabilirsin. İşte bu bildiri dostum harikadır ve bize cesaret verir. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa, Simon'a korkma dedi. Bundan böyle artık balık yerine insan tutacaksın. Luka 5, 9 ve 10. ayetler. Petrus daha sonra insanları müjdenin ağlarına takacaktır. Pentekost gününde çok başarılıydı. Rabbim Petrus'a korkma bundan böyle insanları yakalayacaksın demesi kuşkusuz anlamlıdır. Petrus'un ilk vaazından sonra 3000 kişi Rab'be geldiler. Petrus, Rabbin buyruklarına, yönergelerine göre balıkçılık yaptı. Bu ayetlerden kendimize bir ders çıkarabiliriz. Biliyor musunuz? Bir balıkçı daha vardır. Şeytanın da insan balıkçısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Elçi Pavlos Timoteos'a yazdığı mektubunda şöyle dedi. Böylelikle ayılabilir, istediğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler. 2. Timoteos 2.26 Unutmayalım ki şeytan da kancasını suya atmış insanları yakalamak istiyor. Diyebiliriz ki Rab insan avına çıkar çıkmaz şeytan da kancasını denize sallıyor. insanları kendisine çekmek ve tutsaklıklarını daha da pekiştirmek amacındadır. Ortadaki yem, bu dünyanın malı mülkü zevki sefasıdır. Tanrı'nın kancası acıtmaz çünkü bizim kurtuluşumuz için gereken cezayı Tanrı oğlu İsa Mesih çarmıh üzerinde çekti. Aslında bize yaraşan acıları İsa Mesih kendisi bizim yerimize çekti. Tanrı'nın kancası Mesih'in çarmıhıdır değerli dostum. İsa Mesih çarmıhta yükseltildiği an insanları kendisine çekmeye başladı. Sen kardeşim hangi kancaya takıldın bilemem. Ancak bildiğim bir şey var. Denizde başıboş dolaşamazsın. Ya Tanrı'nın kancasını alıp kurtulacaksın ya da şeytanın kancasında yok olmaya doğru gideceksin. İki balıkçı var. Biri Tanrı, öbürü şeytan. Üçüncü bir balıkçı yoktur. Şeytan başta iyi gözükür, insanlara çekici şeyler verir ama sonuçta ölüme götürür. Ama Tanrı insanları kurtarmak, onlara sonsuz yaşam vermek için uğraşmaktadır. Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni iyi edebilirsin, temiz kılabilirsin," dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında, o anda cüzzamdan kurtuldu, sapasağlam oldu. Luka 5, 11-13 ayetler arası. Bu ayetlerde cüzzamlı birisinin şifa bulduğunu okuyoruz. Luka iyi bir doktordu. Bu cüzzamlının şifa buluşu olayında bazı psikolojik olguların da devreye girdiğini fark etmiştir. O günlerde bunun ne olduğu bilinmiyordu. Bu adamın nasıl cüzzamlı olduğu bize anlatılmıyor. Belki de bir gün işten eve dönüp karısına, "Hanım baksana, elimin içinde ufak bir yara var, bu nedir?" der. Tarlayı sürerken hep acı veriyor. Üzerine biraz yağ sürüp onu sarabilir misin? Karısı da eşinin elini sarar ve dikkatli olmasını söyler ama ertesi gün yara daha da kötüleşir. Birkaç gün sonra her ikisi de birden uyanırlar ve karısı ona "hemen kahine git," der. Adam da kahine gider ve elini ona gösterir. Kahin ise yaraya bakar ve onu 2 hafta karantinaya alır. 2 haftanın sonunda kahin yaranın cüzzam olduğunu görür. Beyninden vurulmuşa dönen cüzzamlı adam kahine, "İzin verirsen karımla ve çocuklarımla vedalaşayım," der. Ama kahin, "Bu kesinlikle olamaz, yasaktır," yanıtını verir. Sevgili eşini, çocuklarını bir daha kucaklayamazsın. Onlara kesinlikle dokunamazsın bile. Kahin onu toplum dışı edip kentin dışına, cüzzamlıların bulunduğu yere götürür. Ailesi ise onu sadece uzakta görebilir ve belirlenen bir yere onun için yemek getirirler. Bu cüzzamlı adam da ancak eşini, çocuklarını uzaktan görebilirdi. Bir gün o yöreden Rab İsa Mesih geçiyordu. Cüzzamlı bunu duyunca hemen Rab'be, "Ya Rab, istersen beni pak kılabilirsin," diye seslendi. "Kralların kralı, istiyorum pak kılınasın," diye karşılık verdi. Şimdi Rab onu nasıl pak kıldığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Elini uzatıp cüzzamından eziyet çeken bu adama dokundu. Adamcağız yıllardır kimsenin dokunmasını hissetmemişti. Rabbin eli ona dokunduğu zaman bu onun için ne kadar değerli olmalıydı. Evet, cüzzamlı bir hastaya dokunmak tıp açısından tehlikeli olduğu kadar din açısından da kirleticiydi. Bunun bir de toplumsal yönü vardı. Toplumsal açıdan bakıldığında bu aşağılayıcı bir şeydi. Ama kurtarıcımız olayda herhangi bir sorun görmedi. Bunun yerine hastanın vücuduna tam bir sağlık getirdi. Bu sağlık zamanla ve yavaş yavaş olmadı. Çünkü adam hemen o anda cüzzamdan kurtuldu. Bu umutsuz ve hiç kimsenin yardım edemeyeceği cüzzamlının bir anda iyileşip bütünüyle sağlığa kavuşmasının onda yaratmış olduğu sevinci bir düşünün. Değerli kardeşim, Rab ise sana dokundu mu? Senin hayatının bir parçasına dokundu mu? Günümüzde İsa'nın dokunmasına ihtiyaç duyan nice hayatlar vardır. Belki senin hayatın bunlardan biridir. günahlarından dolayı o cüzzamlı gibi kendini kirli ve murdar hissediyorsun. Belki de hiç kimsenin bilmediği günahların seni cüzzam hastalığı gibi için için yemektedir. Bırak kardeşim ise sana dokunsun. O senin en murdar tarafını, kirli tarafını bilir ve yine de senden tiksinmiyor. Seni seviyor. Evet, günahlarından tiksiniyor ama seni seviyor. Seni sevdiği için de seni bu günahlarından, günahın pisliğinden kurtarmak istiyor. Sen de o cüzzamlı gibi ona uzanıp ondan şifa dileyebilirsin. Severek sana dokunacaktır Mesih. Sadece bu değil. Günah cüzzamından kurtulduktan sonra Rab sana balıkçılık görevini verecek ve sen de Rab için birine dokunabilir ve o kimseyi Rab'be yönlendirebileceksin. İsa ona bundan kimseye söz etmesini buyurdu. Git kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu diyor Luka 5. bölüm 14-16 ayetler arasında. İsa bu adamı sağlığa kavuşturuyor ve ondan sonra da bundan kimseye söz etmemesini söylüyor. Yani ona sana yaptığım bu iyileşmeyi kimseye söyleme dedi. İsa kendi çevresinde insanların sırf meraklarını gidermek için toplanmasını istemiyordu. Aynı zamanda bu tür bir eylemi gördükleri zaman, yani mucizeyi gördükleri zaman insanlar onu kral yapmak ister. Ve İsa Mesih bunu da istemedi. İnsanların bir kargaşalığa yol açmasını istemedi. Bunun yerine cüzzamlıya, kahine gitmesini ve cüzzamından paklanıp paklanmadığını kanıtlamak için Musa peygamberin buyurduğu adakları sunmasını söyledi. Tanrı'ya yapılan sunuların her biri, değerli dostum, Mesih ile Rabbimiz ile çok yakından ilgisi vardır. Cüzzamlıyı kontrol edip hastalığın tamamen geçip geçmediğine karar vermek kahinin görevlerinden biriydi. Kahinin kendisi hastalığı iyileştiremez. Ama sadece hastalığın iyileşip iyileşmediğine bakabilir. Eğer iyileştiyse bunu duyurabilirdi. Bu kahin bir cüzzamlının iyileştiğini daha önce belki hiç görmemişti. Olayı aklımızda canlandıracak olursak bunun çok muazzam, harika bir şey olduğunu görebiliriz. Bu şifa karşısında kahin belki de en sonunda Mesih'in yeryüzüne geldiğini görüp anlamıştı ve buna iman etmişti. Bilemiyoruz. Genelde Mesih'in yarattığı mucizeler dindar kişiler üzerinde fazla etki yaratmıyor ne yazık ki. Bu olay diğer bütün kahinlere etkili bir tanıklık olabilirdi ama yürekleri imansızlıkla dolu olduğu için Mesih'in kişiliğine, varlığının farkına bile varamadılar. Bir gün ise öğretiyordu. Galile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalim'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar, kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce "Dostum, günahların bağışlandı." dedi. Luka 5. bölüm 17-20 ayetler arası. Bu Kefernahumlu felçli adamın iyileştirilme öyküsüdür. Dört kişi tarafından taşınan felçli bir hasta yatağıyla birlikte İsa'nın öğretişte bulunduğu eve getirilmişti. Bu insanların imanı takdir edilmelidir. Şifa bulmak isteyen hasta kadar bu insanların, yani bu hastayı oraya getiren insanların da muhteşem bir imanları vardı. Bu olayı Matta ve Markos da kaleme almışlardır. En uzun anlatan Markos'tur. Bu zavallı adam nasıl şifa buldu? Sırf onun arkadaşları iman edip onu Rabbin huzuruna getirdikleri için adam şifa buldu. Orada Rabbin, "Oğlum, günahların bağışlandı." sözünü duyduğu anda şifa buldu. Adama iletilen söz şahaneydi. "Kardeşim, bazı insanları bu olaydaki felçli gibi tutup müjdenin duyurulduğu yere, İsa Mesih'in kendisine taşımak gerekir. Bazı insanlar günahlarından dolayı ve dünyada her ne engel varsa ondan dolayı öyle bir felce uğramışlar ki yerlerinden kalkıp da ruhsal şifa bulabilecekleri bir yere kadar gidemiyorlar. Onlara biraz yardım etmemiz gerekir. Onları alıp İsa ile karşılaşabilecekleri, müjdeyi duyabilecekleri bir yere taşımamız gerekir. Tüm bunlar bize bir mesaj veriyor. Rab ise bizim müjdeyi insanlara taşımamızı, gerekirse insanları müjdeye taşımamızı buyurur. Bu nedenle Rabbin müjdesini insanlara duyuruyoruz. Onların ruhsal şifaya gelmelerini ve böylece günahlarının bağışlanıp sonsuz yaşama kavuşmalarını. Mesih'in onlara dokunup, oğlum ya da kızım günahların bağışlandı sözünü duymalarını isteriz. Tek bir felçliği İsa'ya getirmek için 4 adam onu taşıdı. Tanrı sözünü de bizler insanlara taşımamız gerekir. Din bilginleriyle Ferisiler, Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa Mesih onlara şöyle seslendi. Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçli adama sana söylüyorum kalk yatağını toplayıp evine git dedi. Adam onların gözleri önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içerisinde bugün şaşılacak işler gördük diyorlardı Luka 5:21-26 ayetler arası. Daha önce hiç duymadıkları bu sözler orada bulunan yazıcılarla Ferisileri bir anda ayağa kaldırdı. Çünkü onlar günahların Tanrı'dan başka hiç kimse tarafından bağışlanamayacağını biliyorlardı. Bu gerçeği biliyorlardı ama İsa'nın tanrılığını kabul etmek istemediklerinden onu küfür etmekle suçladılar. Bunun üzerine Rab onların neye kafa yorduklarını bildiğinden onlara insanların günahlarını gerçekten bağışlayabildiğini kanıtlamaya başladı. İlkin onlara hangisi kolaydır diye sordu. Günahların sana bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Bir yerde bu sözü söylemek çok kolay bir şey. Oysa bu söylenenleri yapabilmek tamamen başka bir şeydi. Çünkü her iki söz de insan açısından yapılması olanaksız şeylerdi. Burada belirtilmek istenen şey şudur. Günahların bağışlandı demekle o kişinin gerçekten bağışlanıp bağışlanılamadığı bilinmeyecekti. Ama kalk ve yürü demek daha da cesaret isteyen bir olaydır. Çünkü o kişinin iyileşip ayağa kalktığını ya da kalkmadığını görmek daha kolay olacaktı. Ferisiler adamın günahlarının bağışlandığını göremediler. Bu nedenle de inanmak istemediler. Bu nedenle ise adamın günahlarını gerçekten bağışlamış olduğunu gösteren ve onların kolayca görebileceği bir mucize gerçekleştirdi. Felçliğe yürümek için gereken fiziksel gücü verdi. Böylece İsa Mesih'in yetkisi, gücü ortaya çıktı.